Ayrım 9.
İstifasını vermek üzere padişahı görmeye giden Hüseyin İlmi Paşa, başkatip Halit Ziya'ya parti anlayış göstermemekle direniyor. Meclisteki çoğunluğun kendi tarafını tuttuğundan emin olmayan hiçbir sadrazam görevinde kalamaz diyordu. Ama saraya yenilgiyi kabul edip pes demek için gelmemişti. Halit Ziya aracılığıyla padişaha birkaç seçenek sunuyordu. Padişah dilerse istifasını reddedebilirdi. Ya da istifayı kabul eder, sonra onu yeniden sadrazamlığa atayarak yeni kabineyi kurmasını isteyebilirdi. Kabine mecliste güven oyu alamazsa padişah mebusan meclisini dağıtıp yeniden seçimlere gidilmesini emredebilirdi. Öte yandan istifayı kabul etmesinden ve yeni sadrazam seçmeden önce ayan ve mebusan meclislerinin başkanlarıyla görüşüp bu konuda onların görüşünü alması da mümkündü. Sultan Reşat, Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifasını kabul edip sonrasını olayların gelişimine bırakmayı en uygun yol olarak gördü. Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifası ile ilgili başka bir sorun da linç imtiyazı olabilir. Hilmi Paşa'nın linç olayı konusunda meclisten güven oyu alması yeni bir sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştı. Usul yönünden Hilmi Paşa'nın İngiliz firmasına bu imtiyazı tanımasında hiçbir sakınca yoktu. Ancak milli çıkarlar açısından bunu yapması olanaksızdı. Bağdat'la Basra Körfezi arasında döşenecek bir demir yolu hattı için imtiyaz tanımanın yaratacağı siyasal karışıklıklar konuşulurken, Hüseyin Hilmi Paşa bu sorun yüzünden Örs ile Çekiç arasında sıkışmışa döndük. Politik nedenlerden ötürü İngilizlere imtiyaz tanıman mümkün değil demişti. Dipnot: E.T.S. Dugdale, German Diplomatic Documents, Alman Diplomatik Belgeleri 1871-1914 Cilt 3. Londra 1930 sayfa 367, Büyükelçi von Marshall'ın Alman Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği İstanbul 25 Ekim 1909 tarihli yazı. Aynı politik nedenler linç imtiyazının İngilizlere verilmesini de engelliyordu. İngilizlerin Irak'ta daha fazla yayılmaları olasılığı gerek Arap mebuslar arasında gerekse Irak'ta korkuyla karşılanmaktaydı. Bu Baba Ali'nin kayıtsız kalamayacağı bir siyasal sorundu. Daha mecliste tartışması yapılırken Bağdat'ta İngilizlere imtiyaz tanınması aleyhinde protesto gösterileri başlamıştı. Dipnot: Y.H. Bayır aynı eser cilt 1 sayfa 318, İstanbul 22 Aralık 1909, Times 11 Aralık 1909. Times muhabiri şöyle yazmaktaydı: İsmail Hakkı Babanzade ve Arap mebuslar İngiltere'nin Irak'la kaynaşma isteğinin altında İngiltere'nin bu ülkeyi ekonomik bakımdan ele geçirmek için hazırladığı kurnazca bir plan yaptığına ellerinde bir belge olmasa da gerçekten inanmışlardı. Ayrıca bakınız von Marshall, İstanbul 26 Ekim 1909 ve 6 Kasım 1909 Alman Diplomatik Belgeleri Cilt 3 sayfa 368 ve 385. Bağdat ve Basra'daki durum o kadar ciddi bir hal almıştı ki Baba Ali sıkı yönetim ilan etmeyi bile düşündü. Linç şirketine bu imtiyazı tanımak tehlikeli olacaktı. Öte yandan birçok konuda yardımına muhtaç olduğu İngilizleri reddetmek de kolay değildi. Hüseyin Hilmi Paşa'nın içinde bulunduğu açmazdan kurtulmasının tek yolu istifa etmekti. Böylece kendisinden sonra iktidara gelecekler de önceden alınmış kararlara ve izlenen politikaya bağlı kalmak zorunda kalmayacaklardı. Gerçekten de Hakkı Paşa Hüseyin Hilmi Paşa'nın linç imtiyazı konusunda aldığı kararı rahatlıkla değiştiriyor, üstelik daha da ileri giderek Irak ve çevresinde İngilizlere vaat edilmiş bazı imtiyazlardan da cayıyordu. Dipnot: Lowther'dan Gray'e İstanbul 15 Ocak 1910 tarih ve gizli 25 sayılı yazı. Gray'den Lowther'a Dışişleri 17 Şubat 1910 tarih ve gizli telgraf 37 sayılı yazı. Sir H.B. Smith'in Hakkı Paşa ile görüşmesi. Smith'ten Nicholson'a İstanbul 30 Aralık 1909 tarihli yazının eki. Hüseyin Hilmi Paşa'nın yerine kimin getirileceği konusu hayli tartışılmıştı. Sadrazamlık için Hakkı Paşa, Kamil Paşa, Sait Paşa ve Ferit Paşa'nın düşünüldüğü, Hakkı Paşa'nın hemen herkesin kabul edeceği tek aday olması nedeniyle seçildiği söyleniyordu. Baba Ali de hukuk danışmanlığı ve İtalya'da büyükelçilik yapmıştı. Devlet idaresine deneyimli, dolayısıyla tutucu unsurların gözünde uygun bir adaydı. Öte yandan siyasal bilgiler ve hukuk alanlarında liberal bir eğitimden geçmiş ve müderrislik yapmış olması nedeniyle kendisinden önceki sadrazamlara kıyasla yeniliğe ve Avrupalılaşmaya çok daha açıktı. Dipnot: Yalçın, Talat Paşa sayfa 36, İnal Son Sadrazamlar sayfa 1763 ve 1783-1784, Uşaklıgil aynı eser cilt 2 1940 sayfa 44 ve sonrası, Sadrazam kim olacak? İkdam ve Taneli 29 Aralık 1909, Loftur'dan Gray'e İstanbul 1 Ocak 1910 tarih ve gizli 8 sayılı yazı. Partizan olmaması taraf tutmaksızın bütün tartışmalarda her iki tarafla da pazarlığa oturmasını kolaylaştıracaktı. Kabinesini seçmek için kendisine tam yetki tanınmasını istiyordu. Ancak bu şartla sadrazamlık görevini kabul etmişti. Sadrazam olur olmaz ilk yaptığı şey Mahmut Şevket Paşa'yı Harbiye Nazırı olarak atamak oldu. Böylelikle sıkı yönetim kumandanı ve ilk üç ordunun genel müfettişinin kabinenin denetimi dışında kalması sonucu ortaya çıkan anormal duruma bir son vermeyi umuyordu. Ancak Mahmut Şevket Paşa'nın kabineye girmesiyle birlikte ortaya bir takım yeni sorunlar çıktı. Yusuf Hikmet Bayur, 1910 yılını Osmanlı'nın Girit sorunu dışında karışık dış ilişkilerden ve yabancı devletlerin baskısından uzak yaşadığı ilk ve son yıl olarak niteler. Ancak dıştaki bu olumlu durum imparatorluk içinde siyasal istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı yerde ortalığın daha da karışmasına yol açmıştır. 1910 başlarında İstanbul'u ziyaret eden Sırbistan Hariciye Nazırı Milanoviç, Hakkı Paşa'nın pozisyonu sağlam değildi. Karşısında cemiyet vardı, daha önemlisi ordu vardı ve son olarak yeni düzene karşı olan çeşitli unsurlar vardı demekteydi. Bu sözler başkentteki durumu kısaca özetlemektedir. Askerle politikacı arasındaki anlaşmazlık sürüp gitmekteydi. Bu arada İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gerek içindeki gerekse dışındaki tutucu gruplar yeniden ortaya çıkmaya başlamışlardı. 1909 Mayıs'ından beri uygun bir zaman kollayan gruplardı bunlar. 21 Şubat 1910'da Ahali Fırkası'nın kurulması bunun başlangıcı oldu. Dipnot. İkdam 22 Şubat 1910 Tunay'a partiler sayfa 294-303 AB Kur'an Osmanlı sayfa 522-523 1909-1911 döneminde başka tutucu gruplar da oluşmuştu. Mutedil Hürriyet Perveran, öbür adıyla Mutedil Liberaller Fırkası ve Osmanlı Demokrat Fırkası, Fırkay-ı İbat gibi. Tunay'a partiler sayfa 254-261. Ayrıca Hizb-i Cedid de vardı. Bütün bu liberal tutucu gruplar hep birlikte cemiyete karşı çıkmaktaydılar. Hiçbir zaman kendi başlarına hareket etmiyorlardı. Sonunda 1911 Kasım'ında bütün muhalefet partileri birleşerek Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nı kurdular. Bunlardan başka bazı solcu gruplar da vardı. 1910 Eylül'ünde Osmanlı Sosyalist Fırkası kurulmuştu. Bakınız Tunay'a partiler sayfa 303-314. G. Hoped Le Debut du Mouvement Socialist en Türk, Mouvement Social No. 45-1963 sayfa 121-137. Joshua Starr, The Socialist Federation of Salonik, Jewish Social Studies, Cilt 7, 1945 sayfa 323-336. Sosyalist Parti'nin başkanı ve kurucularından Hüseyin Hilmi'nin faaliyetleri için bakınız M.S. Çapanoğlu, Türkiye'de Sosyalizm Hareketleri ve Sosyalist Hilmi İstanbul, 1964. Sosyalist hareket pek başarı kazanamamış, liderleri tutuklanmış, sürülmüş ve parti kısa zamanda ortadan kalkmıştır. Karpat Turkish Politics 1959 sayfa 353-354 No. 16'da şöyle yazmaktadır. Yapılan baskının gerekçesi Türkiye'de endüstri olmadığı, dolayısıyla sosyalizmin Türkiye'de yapay olarak başlatılmış bir hareket olduğu idi. Parlamentodaki tartışmalarda öne sürülen bir başka görüşte Osmanlı Müslüman toplumu eşitlik taraftarı ve sınıfsız bir toplum olduğu için sosyalizmin Osmanlı İmparatorluğu'nda yeri olmadığıydı. O sıralar herkes sıkı yönetim sorunuyla uğraştığından bu olay fazla önemsenmedi. Ancak tutucu bir muhalefetin güç kazanmasının uzun vadede nelere yol açacağı kısa sürede anlaşıldı. Bunca zamandır kaldırılmayan sıkı yönetim meşruti hükümeti alay edilecek bir duruma düşürmüştü. Hakkı Paşa buna bir son vermek amacıyla Mahmut Şevket Paşa'yı kabinesine almış ve 25 Ocak'ta meclis önünde okunan programında artık durumun normale döndüğünü söylemiş, sıkı yönetimi kaldırmaya söz vermişti. Oysa yalnızca sözünü yerine getirememekle kalmayacak, Mahmut Şevket Paşa'yı almakla kabinesinin mecliste daha fazla söz sahibi olacağı tasarısı da geri tepen bir silah haline gelecekti. Mahmut Şevket Paşa'nın kabineye girmesi reform yanlısı vükelanın özellikle mali reform konusunda azınlıkta kalmasına yol açacaktı. Dipnot, vükela, bakanlar, yazarın notu. Cemiyet kendi kendini imparatorluğun idari mekanizmasında islahat yapmakla görevlendirmişti ve en çok mali reformlara önem vermekteydi. Hakkı Paşa kabinesinin maliye nazırı Mehmet Cavit, daha meşrutiyetin ilan edildiği günlerde halkı mali islahat konusunda eğitmeyi üzerine almıştı. 1909 Haziran'da Hüseyin İlmi Paşa kabinesine Maliye Nazırlığı'na getirildiğinde özel bir komisyon kurup 1910 yılının bütçesini hazırlamakla görevlendirmişti. Bütçe taslağı Aralık 1909'da meclise sunulmuş, kısa bir süre sonra da Hüseyin İlmi Paşa istifasını vermişti. Dipnot: bütçe taslağı Marlington Gray, İstanbul 28 Aralık 1900 tarih ve gizli 990 sayılı yazıya ilişik olarak. Nihai bütçe W.W. Cumberland, The Public Treasury, E.M. Emirs, Modern Turkey, New York 1924, sayfa 390. Hakkı Paşa ise halefinden kalan bütçeyi büyük bir dikkatle uygulamaya, vergi sisteminde islahat yapmaya ve ithal mallarının gümrük vergilerini yükseltmek için Avrupalı devletlerle bir anlaşma yapıp devletin gelirini arttırmaya söz veriyordu. Kabinesinin harcamaları azaltacağını ama yapılacak kısıtlamaların hiçbir zaman imparatorluğun şeref ve haysiyetini kırıcı ya da idari mekanizmanın verimini düşürücü nitelikte olmayacağını belirtiyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerek kıyıları gerekse kara sınırları geniş, büyük bir devlet olduğunu sözlerine ekliyordu. Bu yüzden Harbiye Nezareti ile Bahriye Nezareti'nin ihtiyaçlarına özel bir dikkat gösterilecekti. 1909'da vergi sisteminde yapılan kısmi islahat cesaretlendirici sonuçlar vermişti. İngiliz Düyun-u Umumiye Reisi Sir Adam Block, 1910 sonunda bir yazısında Cavit'in Maliye Nazırı olarak bütün güçlüklere karşın kazandığı başarıları uzun uzun övüyordu. Ancak gelirlerdeki önemli artışa karşın ne bütçe açığa kapatılabilmekte ne de kayda değer sürekli bir islahat yapılabilmekteydi. Bunun nedeni ordunun hala siyasal yaşama hakim olmasıydı. Ordu bir yandan bütçenin giderler hanesinde en büyük paya sahip olurken, öte yandan sürekli olarak hükümetin işlerine karışıyordu. General von der Goltz, Türkiye dönüşü Alman Asya Cemiyeti'ne yaptığı konuşmada, Babali'nin her an başka devletlerin saldırısına uğraması söz konusu olduğu sürece, Osmanlı İmparatorluğu'nda islahat yapılmasını olanaksız gördüğünü söylüyordu. Bu durumda Jön Türklerin biricik emeli askeri gücü arttırmak oluyordu. Bu görüşü İttihat ve Terakki Cemiyeti onaylamakta, ordu ise mutlak bir kural olarak benimsemekteydi. Öte yandan Cavit gibi bazı kişiler deniz ve kara kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması uğruna çok daha acil olan islahatın geri bırakılmasının akılcı bir davranış olmadığını söylemekteydiler. Onlar askeri harcamaların kısıtlanmasını, daha verimli alanlara yatırım yapılmasını istiyorlardı. Askeri bütçe üzerindeki tartışmalar 16 Haziran'da başladı. Mahmut Şevket Paşa kendi bütçesini savunmak üzere söz aldı. İmparatorluğun birinci ihtiyacının güvenlik olduğunu söylüyor, güvenlik sağlanmadan kamu hizmetlerini ve maliyeyi yeni baştan düzenlemeye girişmenin boş yere harcanacak çabalar olacağını ileri sürüyordu. Milli güvenlik bir parti sorunu olmadığına göre mebuslardan bu konuda oy kullanırken, üyesi bulundukları partinin tutumunu bir yana bırakarak kendi sağduyularıyla hareket etmelerini istiyordu. Askeri bütçe mecliste oy birliğiyle kabul edilmeliydi ki Osmanlı milletinin güçlü bir devlet olarak kalmaya karar verdiği herkese kanıtlansındı. Sözlerini bitirirken meclisten 9,5 milyon altınlık bütçenin yanı sıra 5 milyon altınlık olağanüstü bir kredi lehinde oy kullanmasını istedi. Cavit Bey ise fazlasıyla abartılmış olan bu bütçenin aleyhinde konuşarak meclisin bütçeyi bu biçimiyle reddetmesi gerektiğini söylüyordu. Aslında yeterince büyük olan genel bütçe açığı askeri bütçe kabul edilirse altından kalkılamayacak bir hale alacaktı. Cavit Bey'in öne sürdüğü para yetersizliği gerekçesine Mahmut Şevket Paşa'nın yanıtı kısaca ordudan hiçbir şey esirgemeyeceğiz oldu. Cavit Bey'in ileri sürdüğü öteki gerekçeler de meclisi fazla etkilememişti. 3 gün sonra meclis gerek olağan gerekse olağanüstü askeri bütçeleri kabul ediyor ve kısa bir süre sonra da Cavit Bey Paris'ten borç almak amacıyla Fransa'ya hareket ediyordu. Dipnot: Mebusan Meclisi'nin 116. oturumu 19 Haziran 1910 takvimi vekayı cilt 8 sayfa 2356 ve sonrası. Tallinn ve İstanbul 20 Haziran 1910, Lofter'dan Gray'e Tarabya 27 Haziran 1910 tarihi ve çok gizli 434 sayılı yazı. Ateşe Militer Binbaşı Tyrell, askeri bütçenin mecliste zorla kabul ettirildiği konusunda söylentiler dolaştığını yazmaktadır. Bakınız Marlington Gray'e İstanbul 23 Kasım 1910 tarih ve gizli 858 sayılı yazıya ilişik olarak Binbaşı Tyrell'den Marling'e. Bütçe konusunda Sir Gerald Lofter şöyle yazmaktaydı:
Para ve dikkatin üzerinde toplandığı biricik şey ordu. Mahmut Şevket Paşa'nın bütçesi diğerlerinden çok daha büyük, devlet bütçesinin üçte birine eşit olmasına rağmen tartışılmaz kabul edilen tek bütçe oldu. Ve anlaşılan Mahmut Şevket Paşa elini halkın kesesine sokup dilediği gibi para harcayacak ve Maliye Nazırı Cavit Bey'e de arkadan hesap defterlerini düzenlemek düşecek. Cavit Bey gibi akıllı bir adamın böylesine yüklü askeri harcamalar karşısında sesini çıkarmaması hayli garip. Ama demek ki ordunun boyunduruğu altında fazla bir şey yapmasına pek olanak yok. Ordu ile İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilişkisi işte bu merkezdeydi. Askeri bütçe konusunda cemiyetin Mahmut Şevket Paşa'ya boyun eğmesi, bunda cemiyetin ilkelerine zıt bir yön olmadığı teziyle savunulabilir. Meclisteki İttihatçıların şişirilmiş askeri bütçenin genel bütçe açığını daha da büyüteceğinin farkında oldukları, ama her ne pahasına olursa olsun güçlü bir ordunun gerekliliğine inandıkları da öne sürülebilir. Ama bu açıklamalar Cavit Bey'in aynı yıl içinde bir tartışma sonucu Mahmut Şevket Paşa'ya verdiği ödünün gerekçesi olamaz. Üstelik tartışmanın konusu maliye nezaretinin harbiye nezaretinin hesaplarını kontrol edip edemeyeceğiydi ki bu kez işin içine anayasal ilkeler girmekteydi. Cavit Bey, Mali İdare'nin yeni baştan örgütlenmesi için hazırladığı programda maliye nezaretine bağlı bir teftiş şubesi kurulması öngörülmüştü. Bu şubenin görevi öbür nezaretlerin hesaplarını gözden geçirip, paranın bütçelerinde belirtilen alanlarda harcanıp harcanmadığını denetlemekti. Bu idari mekanizmada ortaya çıkabilecek yetkiyi kötüye kullanmaların önüne geçmek amacıyla alınmış bir önlemdi. Dipnot: Menteşe Cumhuriyet 18 Ekim 1946. Menteşe mebusu Halil Bey 27 Şubat 1910'da İttihat ve Terakki Fırkası Başkanı seçilmişti. Bakınız Tanin 28 Şubat 1910. İngiliz Dışişleri Yıllık Raporu 1910. Annual Register 1910. Bazı İttihatçılarla ordunun arasında Yıldız Hazinesi yüzünden zaten bir çatışma vardı. İttihatçılar ısrarla hazineye ilgili bir soruşturma açılmasını istemekteydiler. Bu istekleri 1909 Nisan'ında sarayı işgal eden sıkı yönetim yetkililerinin bazı hazine mallarını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla yakından ilgiliydi. Bu konu zamanında hayli tartışmalara yol açmış ve sonunda Mahmut Şevket Paşa'nın işe karışması üzerine fazla kurcalanmamıştı. Maliye Nezaretinin askeri hesapları gözden geçirmek istemesi bu konunun yeniden önem kazanmasına neden oldu. Mahmut Şevket Paşa'nın maliye nezaretinden bütçesinde gösterilmeyen bazı savaş malzemesi için ödenek istemesi üzerine anlaşmazlık doruğa ulaştı. Maliye nezareti bu gibi harcamaların olağanüstü askeri bütçeden karşılanması gerektiğini ileri sürüyordu. Sorun Cavit Bey'e getirildiğinde o da teftiş şubesinin tarafını tutmuştu. Harbiye Nazırı bu kararı kabul etmektense istifasını vermeyi yeğledi. Yeni İkdam gazetesi Mahmut Şevket Paşa ile Cavit Bey arasındaki bu çatışmayı nazırlar arası bir bunalım olarak nitelerken Tanin bunun kabinedeki görüş ayrılıklarından başka bir şey olmadığını belirtiyordu. Hüseyin Cahit'in makalesi cemiyetin sorunu bir kabine bunalımı haline getirmemek için Harbiye Nazırı ile uzlaşmadan yana olduğunu kanıtlayan ilk ipucuydu. Hüseyin Cahit makalesinde kamu harcamaları konusunun Harbiye Nazırı ile Maliye Nazırı arasında görüş ayrılıklarına yol açmasının Eylül başından beri beklendiğini yazıyordu. Ancak bu tür görüş ayrılıkları fazla önem taşımadıklarından endişelenmek gereksizdi. Cemiyet bu soruyu görüşmek üzere özel olarak toplanmış ve mantıklı bir çözüm yolu bulunması kararını almıştı. Hüseyin Cahit yazısını şöyle bitiriyordu: "Bütün bunları bildiğimizden bugün bir kabine bunalımıyla karşı karşıya olduğumuza inanmıyoruz. Gerek iç gerekse dış durumlara göz attığımızda her an bir kabine bunalımının ortaya çıkması beklenebilir" sözlerini alaycı bir gülümseme ile karşılamışızdır. "Hiçbir kabine sonsuza dek iktidarda kalamaz. Acaba yukarıda adı geçen kanunun yürürlüğe girmesi o kadar acil midir ki nazırlar meclisin açılmasına yalnızca 20-25 gün kala bu konuda anlaşmazlığa düşsünler. Nazırlarımızın sağduyu sahibi olduklarına inanan hiçbir kimse bu soruya evet cevabı veremez." Dipnot: Tanin 18 Ekim 1910. Hüseyin Cahit'in öngörüsüne uygun olarak Halil Bey, Rahmi Bey ve Doktor Nazım Bey'den kurulu bir heyet Mahmut Şevket Paşa'yı evinde ziyaret etti. Oldukça soğuk karşılanmalarına karşın sorun görüşülmeye başlandı. Halil Bey, Paşa'ya ülkeye büyük hizmetlerde bulunduysa da bunu cemiyetle işbirliği yaparak gerçekleştirebildiğini hatırlattı. Bu işbirliğinin sürmesi yine ülke yararına olacağından bir anlaşmaya varılması gerekti. Sonunda Harbiye Nezareti'nin tam bir güvenlik ve gizlilik içinde çalışması şart olduğundan Cavit Bey'in Harbiye Nezareti'ni teftiş kanunu dışında tutması koşuluyla bir anlaşmaya varıldı. Sorun bu kararın meclis tarafından onaylanmasına kalmıştı. Dipnot, Menteşe Cumhuriyet 18 Ekim 1946. Karşılanışlarını şöyle anlatmaktadır. Mahmut Şevket Paşa, neden böyle sabahın bu erken saatinde geldiniz? Halil Bey, bir sabah kahvenizi içmeye paşam. Mahmut Şevket Paşa, Halil Bey, beni arkadan vurmaya fırsat kollayanlarla beraber çalışmayacağım artık. Cemiyet her ne kadar gerçeği saklamak istediyse de bir kabine bunalımı olmuş, bunun çözümü için Mahmut Şevket Paşa'ya ödün vermek gerekmişti. Cemiyetin saygınlığı azalırken Mahmut Şevket Paşa'nınki artıyordu. 24 Aralıklı Harbiye Nazırı meclisten nezareti adına ayrılmış olan 9 milyon altının 3 milyonunu dilediği gibi kullanma yetkisi istedi. Meclis ilk önce bu isteğe itiraz ettiyse de sonunda gene Mahmut Şevket Paşa kazandı. Harbiye Nezareti ile Maliye Nezareti arasındaki çatışmanın son perdesi 1911 Ağustos'unda oynandı. Bu süre içinde Cavit Bey istifa etmiş, yerine İttihatçı olmamakla birlikte Mahmut Şevket Paşa'nın dilediği gibi para harcamasını içerleyen Nail Bey getirilmişti. Mahmut Şevket Paşa o yılda bütçesine bir indirim yapmamakta ve hesaplarını Maliye Teftiş Şubesi'ne göndermemekte ısrar ediyordu. Bir yıl önceki olaylar yaşandı ve yeni bir kabine buhranı beklenmeye başlandı. 29 Ağustos'ta Sadrazam Hakkı Paşa, Sir Gerard Lowther'a bir anlaşmaya varılacağından emin olduğunu ve kendisinin Hakkı Paşa'nın istifa edeceği konusundaki söylentilerin aslı olmadığını söylüyordu. Ancak bu kez sorunun çözümü gittikçe uzamaktaydı. Nail Bey istifa edeceğini söyleyerek tehditler savuruyor. Mahmut Şevket Paşa yatağına girmiş çıkmıyor, kabine ise çaresizlik içinde sorunun görüşülmesi için paşayı bekliyordu. Bu durumda kabine tartışmanın meclisin açılmasına kadar ertelenmesi kararını aldı. Bu arada gelişen dış olaylar birden bütün bu tartışmaları akademik düzeyde bir takım kuramlar haline getirdi. İtalya Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaş açmıştı. 29 Eylül 1911. Savaş sırasında Harbiye Nezareti'nin durumunun görüşülmesi olanaksızdı. Muhalefetin güçlenmesini 1910-1911 dönemi içinde incelemeye geçmeden önce 1910'daki dış borç sorununa kısaca değinmek gerekli olacak. Bu borcun Türkiye'nin iç siyasetini ne ölçüde etkilemiş olduğu daha kesin olarak anlaşılamamıştır. Babali ilk olarak Kırım Savaşı'na girme zorunluluğu yüzünden yabancılardan borç almak durumunda kalmıştı. Savaşa Paris ve Londra borsalarından edinilen parayla girilmişti. Bundan böyle imparatorluğun mali ihtiyaçlarını karşılamak için yabancılardan borç almak, olağan karşılanan ve sık sık başvurulan bir yol haline gelmişti. 1875'te Babıali 200 milyon sterlin tutarında bir dış borcu ödeyememişti. 6 yıl sonra da tuz, tütün, ipek ve balıkhaneler gibi kaynaklardan sağlanan bazı devlet gelirlerine el koyma yetkisini alacaklılara tanımak zorunda kalıyordu. Bu işlemin denetimiyle görevlendirilen kuruluşa Düyun-u Umumiye, Osmanlı Kamu Borçları İdaresi adı verilmişti.